Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhaba. Ben Ceren Karlıda. Ahval Cımbız'da kadınların ve LGBT'lerin gündemiyle karşınızdayız. Bugün kamuoyu vicdanında önemli bir yer edinen, kadınların da peşini bırakmadığı bir davayı konuşacağız. İpek Er davasını. İpek Er Batman'da uzman çavuş Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya maruz bırakılmış ve ardından intihara sürüklenmişti. Henüz 18 yaşındaydı. Musa Orhan ilkin sosyal medya baskısı üzerine tutuklandı, ardından tekrar serbest bırakıldı. Şu an dışarıda ve dün Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk davası görüldü. HDP milletvekili ve avukat Meral Danış Beştaş oradaydı. Bize gözlemlerini aktaracak. Meral Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Mahkemede neler yaşandı? Oldukça uzun sürdü ilk duruşma. Ancak bir tutuklama kararı çıkmadı. Sizin gözlemleriniz neydi? Neler oldu?
Evet, yani dün uzun saatler boyunca mahkeme devam etti. İpek'in anne, babası ve kardeş, abisi duruşmaya gelmişti. Ayrıca çok sayıda avukat arkadaş da hazır bulundu. Biz HDP olarak da 5 milletvekili, MYK, PM ve il örgütlerimizle birlikte oradaydık. Ayrıca kadın kurumları vardı, İHADE vardı, ÖHD vardı. CHP heyeti başlangıçta katıldı. Ve duruşma tamamen Segbis ortamında yapıldı. Musa Orhan Ankara'dan katıldı. Ve konuşmadı, sadece susma hakkını kullandığını söyledi. Oysa ki daha önce ifade vermişti ve susma hakkını kullanıyorum derken de eski ifadelerinin geçerli olduğunu, onları da tekrar ettiğini söyledi. Aslında teknik olarak bu bir susma hakkı değil. Avukatları da, Musa Orhan'ın avukatları da uzun uzun açıklamalarda bulundular. Yine İpek'in ailesinin avukatları çok uzun dosyadaki delilleri tartıştılar. Ama genelde hani sorularınıza göre yanıt vereceğim. Dün adalet bir kez daha büyük bir yara aldı. Bir kez daha katledildi. Ve Musa Orhan'ın bütün delillere rağmen, bütün kamuoyu dayanışmasına rağmen, kadın kurumlarının, hak savunucularının bu konudaki desteğine rağmen ve bunlardan ziyade adli tıp raporu, İpek'in ifadesi ve ceza yargılaması açısından esas alınması gereken deliller göz ardı edildi ve Musa Orhan'ın tutuklanmasına yer olmadığına karar verildi. Bu karar kesinlikle hem ceza mahkemeleri kanununa hem de maddi delillere göre verilmemesi gereken bir karardı. Tabii diğer yandan kararda dikkat çeken bir husus da Musa Orhan'ın sabit ikametgah sahibi oluşu, kaçmayacağı ve delilleri etkileyemeyeceği şeklinde bir gerekçe ortaya konuldu. Oysa yargılamalardan şunu çok iyi biliyoruz ki milletvekilleri, belediye başkanları, avukatlar, aydınlar, yazarlar, sabit ikametgah sahipleri asıl onlar olduğu halde sadece düşüncelerini açıkladıkları için iktidara muhalif birkaç cümle yazdıkları ya da söyledikleri için şu anda cezaevindeler. Bu da çifte standardı ortaya koyması açısından önemli bir husus diye düşünüyorum.
Ne tür bulgular vardı? Bizim izleyebildiğimiz kadarıyla battaniye ve yastıkta Orhan'ın menü örnekleriyle İpek'e ait kan örneğinin birbirine karışık halde bulunduğu şeklinde raporlar vardı. Adli tıp raporları, uzman raporları. Bunun dışında ne tür bulgular vardı, ne tür kanıtlar vardı?
Yani bu dosyada temel iki delil olarak bana sorarsanız, hani ceza yargılaması açısından. Birincisi İpek'in bırakmış olduğu mektup. O mektupta çok net bir şekilde iradesi dışında tecavüze maruz kaldığını söylüyor zaten. Tartışma dışı bir şekilde ifade ediyor. Yani bizim bakış açımıza göre zaten kadın dünyada da kadın hareketlerinin, Türkiye'de de kadın kurumlarının esas aldığı bir ilke vardır. Kadın beyanı esastır neticede. Yani 18 yaşına yeni basmış genç bir kadının kendisine dair gerçek dışı bir beyanda bulunması söz konusu bile olamaz. Bu delil yeterince tartışılmıyor ve rıza var üzerinden maalesef kamuoyuna açıklamalar yapılıyor. Bir rıza yok ve şu anda maalesef İpek de yok aramızda. Yaşamını yitirdi. Hem de kendisini canına kıyarak, intihar ederek yaşamını yitirdi. Diğer delil adli tıp raporu. Yani adli tıp raporu sizin de dediğiniz gibi meni ve kanın karışması Musa Orhan ve İpeker'in. Zaten çok sabit bir şey bu. Maddi bir bulgu ve bu bulgunun aksini ispatlanamaz. Diğeri adli tıp raporunda tecavüz belgelenmiş, bilirsiniz. Geçmişte de kamuoyunda çok tartışıldı. Ekimozlar, yırtıklar, darp izleri adli tıp raporuyla sabit ve zaten orada çıkan bir rapor var. Bu iki delile rağmen tutuklanmaması Musa Orhan'ın korunduğu anlamına geliyor. Yani açıkçası itiraz üzerine tutuklanıp sonra bir hafta sonra serbest bırakılması da yargının içinde bulunduğu acziyeti, tarafsız olamayışını, bağımsız olamayışını bir kez daha gözler önüne serdi. Tabii diğer yandan da erkekleri koruyan yargının aynı zamanda üniformalı, asker ve silahlı olması ayrıca bir koruma kalkanını devreye sokuyor. Tabii diğer yandan da tecavüze uğrayan kadının bir Kürt olması, Kürt kadınlarına yönelik aynı zamanda bu özel savaş yöntemlerinin devrede olduğunu ve bunun ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Çok acı bir olay açıkçası. Konuşurken bile çok büyük bir rahatsızlık duyuyorum. Canım yanıyor. Çünkü dün ailesi, annesi, babası ve ağabeyi çok kötü durumdaydı ve annesi duruşmada fenalık geçirdi, bayıldı. Avukatların beyanları karşısında kendilerini tutamadılar. Yani gencecik kızları ellerinden gitmiş ve üstüne üstlük tutuklanmayan bir zat var karşılarında, özgürce konuşan ve neredeyse aileyi, İpek'i suçlayan bir dil kurmaları bu konudaki özgüvenin ve küstahlığın da ayrı bir boyutunu ortaya koyuyor.
Nitekim geçtiğimiz günlerde yeni bir kararla terörle mücadele sürecinde çalışan askerlerin herhangi bir suç işlemesi durumunda avukat hizmetlerinin de devlet tarafından karşılanacağı yönünde bir karar çıkartıldı ve bu haber de Musa Orhan'ın fotoğraflarıyla paylaşıldı. Sizin de dediğinizi destekleyen türden bir şey yaşandı belki de. Yani hukuken nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanıyor Musa Orhan ama intihara sürüklenme, yani İpek'in canına kendisinin kıyıyor olması burada İpek'in ölümünün tamamen kendi iradesine ait bir karar olduğunu gösteriyor mu? Yani aslında ortada bir ölüm var ve oraya gelinen bir süreç var. Tüm bu yaşananlar var. Sadece nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanmak yeterli mi burada? Hukukçu olarak
tabii ki değil. Yani tabii ki değil. Yani İpek'in ifadesi, sonra haftalarca yoğun bakımda can çekişmesi, kendisini intihara sürükleyen zatın Musa Orhan olması bir vaka olarak ortada duruyor. Objektif bir durum. Bu sadece nitelikli cinsel saldırı değil. Aynı zamanda ölüme sebebiyet vermek, cinayet tam azmettiricisi konumunda da yargılanması gerekiyor bize göre. Bu iddianameye konu edilmemiş. Yani sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi yani 21. yüzyılda 2020 yılındayız ve bugüne kadar kolluk gücünün, devlet görevlilerinin işledikleri suçlarda tam anlamıyla bir cezasızlık politikası yürürlükte. Hiç değişmedi bu 90'lardan bugüne. Bu suçlarda, yani Şükran Aydın'ı tecavüz suçundan bugüne, İpek Er'e kadar maalesef bu konuda bir koruma mekanizması var. Devlet erki kendi görevlilerini koruyor. Bu koruma zaman zaman avukat desteğiyle devam ediyor. Cezasızlık yetmiyormuş gibi. Şimdi de yeni bir genelgeyle tekrar aslında bu görevlilere suç işleyebilirsiniz deniyor mealen. Altındaki mesaj odur. Biz size avukat da görevlendireceğiz, sizi savunacağız. Yani bu vahim bir durum hakikaten. Suçların cezasız kaldığı, cezasızlığın yürürlükte olduğu ve suça teşvikin söz konusu olduğu bir siyasal iklimde yargı da gereken kararları vermiyor, veremiyor. Sorunuzu unuttum bu arada. Ben böyle yorumlamaya devam ediyorum. Nitelikli, umarım yanıt vermişimdir.
Nitelikli cinsel saldırı yeterli mi diye sordum bir hukukçu olarak.
Sadece nitelikli cinsel saldırı yeterli değil. Burada cinayete sebebiyet vermek, azmettirmekten de yargılanması gerekiyor.
Peki aslında bu hafta kadınlar iki önemli davayı takip ettiler. Bir Musa Orhan davası, bir de Kadir Şeker davasıydı. Kadir Şeker bir kadının yardım çığlığına koştuğu için 12 yıl ceza aldı. Musa Orhan bir kadına cinsel saldırı ve ölümüne sebebiyet verdi ancak tutuksuz yargılanıyor. Bu iki davayı değerlendirecek olursak kadınlara karşısında nasıl bir yargı sistemi var?
Aslında bu iki örnek çok önemli bir iki örnek. İyi sordunuz gerçekten. Teşekkür ediyorum. Yani bir yandan kadınlara saldıranların korunduğu, serbest bırakıldığı, aklanmaya çalışıldığı bir Musa Orhan örneği var. Kadınların şiddete uğramasını engellemeye çalışanların da bir erkek de olsa cezalandırıldığı bir hukuk sisteminde yargının ve devlet erkinin tamamen kadına yönelik suçlarda, cinayetlerde, şiddette, tecavüzde erkekten yana olduğunu, erkeklikten yana olduğunu net bir tablo olarak ortaya koyuyor. Kadir Şeker'e verilen ceza tabii ki kabul edilemez. Neticede bu konuda kadına yönelik şiddetin önlenmesinde toplumsal hassasiyetin, duyarlılığın ve bunun karşısında durmanın önemi çok büyüktür. Sadece yargı aşamasında değil, sosyal yaşamda da aslında herkesin bu konuda büyük bir hassasiyet göstermesi gerekiyor. Yani komşumuz şiddet görürken buna kulakları tıkamamak gerekiyor. Ya da sokakta geçerken bir kadının tacize uğramasına sessiz kalmamak gerekiyor. Ya da bir kadının öldürülmek üzere ya da şiddet görmek üzereyken desteğine gitmek gerekiyor. Olması gereken bu. Kadir Şeker bunu yaptı. Ama bunun bedelini ceza alarak ödetilmeye çalışılıyor. Bu yönüyle bu iki örnek aslında Türkiye'de kadına yönelik şiddetin neden arttığını, İstanbul Sözleşmesi'nin neden kaldırılmak istendiğini, kadına biçilen rolü, kadın özgürlüğünü talep edenlere karşı var olan düşmanlığı, kadına yönelik düşmanlığı da ortaya koyuyor diye düşünüyorum.
Peki Musa Orhan'ın ilk tutuklanması sosyal medya baskısıyla olmuştu. Dün de yanlış hatırlamıyorsam 46 avukat dışarıda kaldı. Birçok kadın örgütü dışarıda kaldı zannediyorum mahkemeyi izlemek isteyen. Güçlü bir dayanışma vardı anladığım kadarıyla Siirt Adliyesi'nde. Bundan sonraki dava için sizin bir çağrınız var mı? Belki yine bu kadınların baskısıyla tutuklanacak failler çünkü.
Çağrım şu, yani biz orada olacağız tabii ki. Halkların Demokratik Partisi olarak, Kadın Meclisi olarak, grup olarak, bütün örgütlerimizi yani Siirt ve çevre örgütlerimizi zaten oradaydık. Olmaya devam edeceğiz. Dün 8 barodan katılım vardı hatırladığım kadarıyla. İşte ÖHD, İHAD, Roza Kadın Derneği vardı. Ben Türkiye'deki bütün kadın örgütlerine çağrı yapıyorum. İstanbul'dan İzmir'e, İzmir'den Ankara'ya, Diyarbakır'a, Hakkari'ye bütün kadın kurumlarının, kadın hak savunucularının ve hukukçuların, baroların bu büyük haksızlık karşısında, adaletsizlik karşısında 25 Şubat'ta Siirt'te buluşalım çağrısını yapıyorum. Yani ancak bu haksızlığa birlikte, hep birlikte karşı durursak adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunabiliriz diyorum.
Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Hoşçakalın. Sağ olun.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.